Merhabalar, ben Nile Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüm. Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde de konuğum Türkiye'nin ilk magazin YouTuber'ı Şokopo. Hoş geldin.
Hoş bulduk.
Şimdi ben ona Şoko demeye çalışacağım. Çünkü ismini de biliyorum ve burada karşımda maskesiz. Çok şanslıyım çünkü maskeyle yayın yapan birisi. Tanımayanlar için onu biraz anlatmak istiyorum. O kendini çok iyi anlatacak, bundan eminim. Ama niye burada, neyin nasıl olunurunu yapıyoruz? Şimdi ben biraz anlatmak istiyorum. Çok enteresan bir program Şoko Pop. Onun programında bir hafıza var. Popüler kültür var, belli bir dönem insanları var, siyaset var, mafya var, toplum var, huylarımız var. Yani oradaki hafızaya ben bayılıyorum. Şimdi o kendi programının girişinde kavga, polemik, basitlik, skandal hepsi bu kanalda diyor. Gerçekten onlar da var. Ama Şokopop gerçekten bir magazin arkeologluğu yapıyor benim için. Nedir bu? Bir takım şeyleri çıkartıyor ve bir araya getiriyor. Şimdi biz ne yapıyoruz? Bir takım karakterleri bugün gördüğümüzde yaşlarımıza göre, hafızamıza göre bu değişiyor ama 20 yaşındaki bir genç Seda Sayan'a baktığında başka bir şey onun için, 40 yaşındaki bir insan için başka, her dönemde de olmuş maşallah. Şimdi Şokopop ne yapıyor? Hani kör insanın fili algılaması gibi, birimiz kuyruğundan tutuyoruz, birimiz hortumundan tutuyoruz ama o bütün bir fili bize gösteriyor. Çok güzel bir arşivcilik var, editörlük var, kurgu var, gazetecilik işi var. Bunları magazine, hafızamızı, hafızasız olmayı, YouTube'da bir iş yapmayı, kaliteli iş yapmayı konuşmak istiyorum. Hoş geldin tekrar.
Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
Şimdi Türkiye'nin en derin magazin çukurunu kazmak nereden aklına geldi?
Türkiye'nin en derin magazin çukurunu kazmak daha önce YouTube işleri yapan bir şirkette çalışırken ilk olarak aklıma geldi. Ben sinema televizyon bölümünden mezunum. Okulumu bitirirken de yine belgesel çalışmaları yapıyordum. Ardından yurt dışında okudum ben. Bundan 3 sene önce Türkiye'ye döndüm. O dönemde geçmişte çok ünlü olmuş 70'li yıllarda, fakat 80'li yıllarda getirilen sahne yasağıyla kariyeri bitmiş bir kişinin belgeselini çekmeye başladım ve bunun için bir fon aldım. Ancak bu proje çeşitli sebeplerden ötürü gerçekleşemedi. Ve de dediğim gibi ben o dönemde yurt dışından yeni dönmüş ayağımın tozuyla büyük bir medya şirketinin YouTube ağında çalışmaya başladım. Ve devamlı işte kurgu yapıyordum. Ara sıra çekime gidiyordum. Editoryal işler yapıyordum onlar için. Fakat bu hazırladığımız işlerin hepsi işte makyaj, işte çocuklara yönelik içerikler vesaireydi. Ve ben o dönemde kendi istediğim gibi içeriğin YouTube'da olmadığını fark ettim. Türkiye'de bir örneği yoktu. Ama Amerika'daki kanallarda, Amerika'daki YouTube kanallarında bunun örneklerine rastlayabiliyordum. Çocukluğumdan beri VH1'da ve E! Entertainment'da, bu 2000'li yılların başında Dijitürk aboneliği olmuş olanlar bilir, çok güzel belgeseller vardı. Amerikan popüler kültürünün geçmişine yönelik. Ve bizde bunun bir türlü olmaması çocukluğumdan beri beni hep böyle etkileyen bir şeydi. Yani Yasemin'in Penceresi vardı. Ona benzer birkaç tane daha anılardan bahsedilen programlar vardı. Ama yine de geçmişe dönük hafızamızın çok zayıf olduğunu ve bu konuda yeterince bir şey yapılmadığını, benim jenerasyonumdaki gençlerin benim kadar geçmişte kalmış, geçmişte prime'larını yaşamış starlardan pek de haberdar olmadıklarını fark ediyordum okudukça. Bütün bunlar bir şekilde bir araya geldi. Ve izlediğim güncel magazin programlarındaki gerçekten de izleyicinin zekasını hakaret eder boyuttaki kurgular ve anlatım tarzı beni hakikaten sinirlendiriyordu ve bu işi ben de yapabilirim dedim. O şekilde yola çıktım.
Ya bir de yalan söylüyorlarmış gibi geliyor değil mi? Sen çünkü onları hatırladığın ve bildiğin için sürekli hem magazin karakterlerin kendileri yalan söylüyor. Magazin programı yapanlar, gazeteciler yanlış biliyorlar ya da yanlış aktarıyorlar. Sen bunlara sinir oluyorsun değil mi bir taraftan?
Kesinlikle evet, ve çok sinirleniyordum. Yani magazin figürlerinin kendi hayatları hakkında hikayeleri değiştirmesi yine belli bir yere kadar okey. Çünkü bu onların özel hayatı ve istedikleri gibi kendilerini yansıtmakta özgürdürler. Ama söz konusu gazeteciler olunca biraz programa çıkmadan önce derslerine çalışmalarını insan istiyor. Çünkü sen de bir izleyici olarak oturup onu izliyorsun. Ama sana bir saygı duyulmuyor, onu fark ediyorsun. Yani bir gazeteci bir olayın 97'de mi 92'de mi olduğunun ayrımını yapabiliyor olmalı. Bu bir Google aramasına bakar. Belki en fazla devlet kütüphanesine gidip arşive girip ya da onların çalıştığı medya şirketlerinin arşivlerine girip çok kısa bir aramayla ortaya çıkartabileceği ve doğru bilgiyi vererek aktarabileceği olaylar. Ayrıca sırf bundan da bağımsız olarak yani gerçekten bazen o kadar yani yalan olduğunu araştırmadan bile insanların anlayabileceği şeyleri gözümüzün içine baka baka söylüyorlar ki bu artık bir noktadan sonra bir öfkeye dönüştü ve bu biriken öfkeyi de aslında bir işe dönüştürmek orada benim serüvenimi başlatan oldu.
Peki sen kaç yaşındasın?
30 yaşındayım.
Biz konuşurken birbirimizi bekleyerek konuşmaya çalışıyoruz. Ben arada böyle gülüyorum, bir şeyler söylemek istiyorum, karışmak istiyorum ama siz dinlediğinizde bu Şoko'nun sesi değiştirilmiş haliyle dinleyeceksiniz. Burada maske takmıyor ama aynı YouTube'daki kanalındaki gibi sesi değişmiş olacak. Bu görüntü değiştirme işini ve getirilerini de konuşalım.
Yani öncelikle ben de bu üst üste konuşamama engelinden ötürü bu benim için de biraz stresli bir şey. Çünkü ben de normalde yani bir ağzımı açtığımı susmayan insanlardanım. Ama işte bu ses değiştirme ve maskeyle görünür olma meselesine gelince benim için gerçekten de ben avantajlarını yaşadığımı düşünüyorum. Açıkçası bu süreçte yola çıkarken ileride işlediğim konulardan ötürü iş bulamayacağımı, sektörde zor bir duruma düşebileceğimi göz önünde bulundurarak maske takmaya ve sesimi değiştirmeye karar verip yola çıkmıştım. Geldiğimiz noktada bu hem işe güzel bir getiri sağladı. Bu şekilde bir görsel kimlik ve işsel bir kimlik oturdu. Onun dışında da ben zaten evet bu işi ben yapıyorum diye açıldığımda insanlardan gelen tepkilerden ve bir yandan da bugün artık sosyal medya olduğu için bunları bir şekilde duyabiliyoruz ve insanlardan gelen şeyleri okuyup bu şekilde o tatmini sağlayabiliyorum. Ama ben gündelik hayatımdan son derece memnunum. Açıkçası bu benim açımdan işleri kolaylaştıran bir durum oldu.
Şahane olmuş. Seninkinde şöyle bir şey olduğunu fark ettim. Başka bir kitleyi getirdi magazine. Şöyle ki bizler magazinden belki de hoşlanıyorduk ve hoşlanıyoruz ama onu aktaranlardan, aktarım dilinden, aktarılış şeklinden, o samimiyetsizlikten ya da uzatmaların oynanmasından yani iki saat bir çiftin evliliği ya da ayrılması üzerine hiç o durumu bilmeyen insanların konuşmasını doğru bulmadığımızdan belki de izlemiyoruz. Seninkinde şimdi dedikodu yok aslında. Orada çok baharatlı bir şey var. Şimdi orada dedikodular var, kavgalar var. Yani bir Seren Serengil, Gülben Ergen kavgasıyla başlayan işe iki karakter diyoruz ama onlarca karakter giriyor çıkıyor tabii ki o belgesel diyorum. 32. gün gibi çünkü senin programın. İnsanlar ya ben magazin izlemiyorum, belgesel izliyorum derken belki de haklılar yani. Bütün herkesi magazin sevmiyorum diyen insanları yalancı gibi de konumlandırmamak lazım sanki.
Yani magazini seviyor olmak itiraf edilmesi utanç verici bir şey oldu her zaman için. Evet, benim hazırladığım içerikte, daha doğrusu bizim bir ekip olarak hazırladığımız içeriklerde bu bir şekilde aşılmış oldu diye düşünüyorum. Ama bu magazini sevmediğini söyleyen insanlar da oturup bir aslında mesela E! Entertainment'da yapılan tarzda magazini izlediklerinde belgeselcilik anlamında veya onların haberleri veriş şekli anlamında bunu itiraf etmekte çok büyük bir sıkıntı çekeceklerini zannetmiyorum. Ama Türkiye'deki magazin yayıncılığı sizin de söylediğiniz gibi bir şeyleri devamlı tekrar ede ede aynı kareleri 5-10 defa göre göre bunun içinde sadece işin kurgusal kısmı değil onun aktarış dili de çok önemli. Son derece misojenik, kadın düşmanı, son derece ahlakçı, son derece transfobik ve homofobik bir dil hakim Türkiye'de magazine. Bunun yanı sıra insanların gerçekten de zekalarına hakaret edecek şekilde sunulan haberler çoğunlukla olarak magazinin bir parçası. Çünkü magazin Türkiye'de tamamen tarihsel bağlamın dışında işlenen bir mesele. Yani bugün geçtiğimiz sene Seren Serengil ve Gülben Ergen arasındaki kavga gündeme geldiğinde yeniden ve o kavga tekrar alevlendiğinde, buna Yeşim Salkım'da kesinlikle dahil etmeliyiz. Bu karakterler kendi aralarında geçmişe dair olan biteni ifşa etmiş olabilirler. Yeşim Salkım ve Seren Serengil için söylüyorum. Ancak magazin programları, eğer onlar bunu yapmasaydı, hiçbir zaman niyetleri de yoktu. Daha sonra buna niyet ettiklerinde de tamamen tarihsel olayların akışını yalan yanlış bir şekilde, önlerine geldiği gibi internette Google'da yaptıkları aramada ilk 10 çıkacak link üstünden değerlendirerek ilerledikleri için bu bağlamsızlık Türkiye'de magazini çok ucuzlaştırıyor.
Çok güzel bir şey söyledim. Peki sen nasıl hazırlanıyorsun? Yani çok iyi bir gazete okuması da var, dergi okuması da var, kasetlere bakmak var, kaset yani VHS. Onlar var. Onun dışında güzel bir metin var. Yani bir gazetecilik tarzı yazılmış bir metin var, okuman var ve gittikçe videolarını izledikçe kendini geliştirdiğini ve rahatladığını da görüyorum açıkçası. Nasıl yapıyorsun o işi?
Çok teşekkür ederim öncelikle. Bu iş şöyle gelişti. Ben ilk 8 ay boyunca videoları tamamen metin yazımından, araştırmasından, kurgusundan, seslendirmesine kadar her şeyini tamamen ben yapıyordum. İlk başladığımda sizin de söylediğiniz gibi, yani o aşamadan bu aşamaya kadar çok şey değişti. Ben Gülben Ergen, Seren Serengil kavgasını işlediğim o ilk 3 videoluk seride kendi yazdığım çeşitli ana noktalara sadık kalarak ama bir metin yazmaksızın oluşturmuştum. Onlar aslında benim bir arkadaşımla sohbet eder gibi anlattığım ses kayıtlarının birleştirilmiş haliydi. Fakat onları da yaparken tarihleri teker teker yine arşivlerden kontrol ederek hazırlamıştım. Bu süreç nasıl işliyor? Türkiye'de şu anda online arşivi olan iki tane önemli gazete var. Bunlardan bir tanesi Milliyet, diğeri Cumhuriyet. Özellikle Milliyet'in gazete arşivi isimli olan sitesinde bedavaya insanlar girip her şeyi, yani amcanızın ismini de aratabilirsiniz, Zeki Müren'in de adını aratabilirsiniz ve o kişilerle ilgili o güne kadar Milliyet gazetesinde yer almış bütün haberlere ulaşmanız mümkün. Tabii bir haber Milliyet'te yer alıyorsa Hürriyet'te de, Günaydın'da da, Saklambaç'ta da ama Posta'da da her yerde zaten çıkmış oluyor. Bu bir defa zaten önemli bir ipucu oluşturuyor orada. Milliyet gerçekten de bu konuda hepimizin minnettarlık duyması gereken bir kaynak haline geldi. Bu arşiv taramasını tamamladıktan sonra işin metin yazma kısmı geliyor. Bu metni yazarken de az önce bu konvansiyonel medya ile ilgili ve magazinle ilgili şikayet ettiğim tuzaklara düşmeden, yani işte ahlakçılık yapmadan, transfobik, homofobik, mizojenik bir dil kullanmadan bunları yazmaya gayret ediyorum. Ve gerçekten de konusunu işlediğim herkese, her kim olursa olsun ve yaptığı her şeyi takdir edeyim ya da etmeyeyim, son derece saygıyla yaklaşmaya özen gösteriyorum. Bir Bacının Anatomisi, yani Seda Sayan içeriğinden bu yana bütün içerikler bir metin halinde yazılıyor. Onun ardından da oraya gerekli görselleri yerleştiriyorum. Bu süreç geçtiğimiz Ekim ayına kadar böyle devam etti. Onun ardından da gerçekten çok yetenekli iki kişiyle beraber çalışmaya başladım. Daha sonra bu ekibimiz biraz daha genişledi. İki kişi daha katıldı ve böyle bir editoryal ekip oluşturduk. Biz hep beraber oturuyoruz, konuları belirliyoruz. Ardından o kişilerle ilgili, dediğim gibi, önce bu online araştırma yapıyoruz. Ardından kütüphanelere gidiyoruz. Kütüphanelere gidip bu gerekli, işte söz ettiğim Milliyet'ten ipucularını bulabildiğimiz, mesela Haziran ayı 1995'te Seren Serengil'in başına şu gelmiş ve şu haberle gündeme gelmiş. O zaman hadi Hürriyet'e de bakalım. Hadi o zaman o zamanın hafta sonu gazetesine de bakalım vesaire diye. Bu iş böyle genişleyerek, oralardan da edindiğimiz kaynaklardan, bilgilerle, ama bunları kaynağını da belirterek bir naratif oluşturuyoruz. Ardından görsel araştırma kısmı geliyor. YouTube'da bu arada, yani insanlar arada şey sorar, yani bu videoları nereden buluyorsun gibi sorular geliyor. Bu videoların çoğunluğu yıllardır YouTube'da. Sadece az izlenimli olarak köşede bir yerde duruyorlar. Yani benim kişisel olarak kasetlerden kayıtla transfer ettiğim veya işte videosunu senelerdir saklayarak gündeme getirdiğim falan olayların sayısı çok sınırlı. Ancak gerçekten de o kadar hafızasız bir toplumuz ki, girip bunlara bakmak kimsenin aklından geçmiyor ve özellikle de magazin editörlerinin akıllarından geçmiyor. Bu da zaten işin şok edici kısmı.
Bir taraftan da şöyle bir şey var. Şahane bir kurgu var orada. Zaten hani asıl işin o. Şimdi İlhan İrem'i seyrediyorum mesela. Dönüp dönüp nasıl bir şey yapmış. ne diyeceksin? Yani pek çoğunda o var. Diyorsun ki İlhan İrem ve arkadaşları Black Cat'ti galiba. Bir grup kuruyorlar. O zamanlar işte birileri onları şikayet ediyor ve polis gidiyor odalarına baktıklarında işte çıplak kadın fotoğrafları falan görüyor. Ya öyle bir film sahnesi, babam sınıfımı bir şey bulmuşsun. Ya orada görsel olarak o giriyor mesela. Ya ben onlara da çok gülüyorum. Mesela işte Aysun Kayacı şey var ya, onu bir söylesene.
O Hating Çoban Since 1994. Ya o çok iyi. Gerçekten ben
Çok garip burada. Ya şöyle bir şey, gerçekten o çok güzel. Yani böyle Aysun Kayacı ile ilgili bir neydi, Mahsun Kırmızıgül videosu.
Mahsun Kırmızıgül'ün Alem Buysa isimli Star TV'ye çektiği ilk dizisi var. Bu dizide aslında Cansel Özzengin'le beraber rol aldıkları için ben o diziyi açıp tekrar oturup bir bölümlerini izlemiştim. Çünkü Seda Sayan'ın Bir Bacının Anatomisi'nin ikinci ve üçüncü bölümlerinde Seda Sayan'ın Mahsun Kırmızıgül'le olan aşkı ve Mahsun Kırmızıgül ve Cansel Özzengin'in de yıllar önce yine yaşadıkları aşkla alakalı kısımlar olacaktı. Ben bunu bölümü izlerken muhteşem bir parti sahnesine denk geldim. Ardından da oradaki ekstra olarak, figüran olarak bulunan kişilerden bir tanesinin Aysun Kayacı olduğunu fark ettim. Aysun Kayacı'nın da 17-18 yaşlarındaki çok genç bir hali. Ve tuhaftır. Gerçekten kadersel bir an olsa gerek. Yıllar sonra Haydi Gel Bizimle Ol programında çobanlarla benim oyum bir mi diyen Aysun Kayacı'nın o dizide bir çoban olduktan, yani çobanlıktan sonra İstanbul'a gelip şarkıcı olan Mahsun'la bir partide karşılaşıp "İyi bu şimdi türküm söyleyecek ya" dediği bir an çıktı onun içinden. Ve yani gerçekten de bu gibi şeyler oluyor, çok tuhaf. Gerçekten sanat hayatı, hayat sanatı taklit ediyor ve bunun gibi çok fazla böyle ufak ufak easter egg'ler var magazin tarihi içerisinde. Sadece azıcık dikkatli bakmak gerekiyor.
Ya çok enteresan şeyler görüyorum. Mesela İhlas Zedeler mevzu. Yani senin bölümlerde sevdiğim bir tarafta siyaset ve toplumsal gelişmelerle birlikte mesela TGRT mevzunu biz bayağı unutmuşuz yani. Birkaç kişiyle de konuştum senin bölümü izledikten sonra. Birkaç bölümde birden geçiyor. Tek bir bölüm de değil, Seda Sayan'da da var. Gülben Ergen mevzunda da var. Nedir? İnsanlar kollarındaki altın bilezikleri vesaire her şeyi satıp bozdurup oraya para yatırıyorlar ki biz muhafazakar insanları da televizyonda görelim, başörtülü insanlar olsun burada diye. 28 Şubat sürecinden sonra bu öyle olmuyor. İlk önce kanal öyle kuruluyor ama tam tersine laikten çok laik senin tanımınla öyle bir yüze kavuşuyor. Daha sonra bazı insanlara inanılmaz bir şöhret ve para kazandırıyor. Yeni formatlar kazandırıyor aynı zamanda TGRT. Ama sonra bir dolu insan o yatırdıkları paranın geri dönüşünü hiçbir zaman göremiyorlar ama bir takım insanlar da oradan vergi rekortmeni oluyor. Çok zengin oluyorlar vesaire. Yani çok acayip böyle ipuçları görüyorsun. Sonra şeyi görüyorsun, mafya ve magazin ilişkisi. Her zaman biliriz ama unutuyoruz, değil mi?
Evet, kesinlikle. Bence bu İhlas olayı yani özellikle büyük bir önem taşıyor. Ve bugünün böyle tuhaf kırıntılarının ve yansımalarının da olduğu bir hikaye olduğunu düşünüyorum. TGRT'ye dair o dönem neler yaşandığını ben geriye dönük çok araştırdım sonra ilerleyen yıllarda. Ve hakikaten de 93 yılında işte bu Türkiye Gazetesi radyo televizyonu olarak kurulduğunda özellikle de Almanya'daki gurbetçi vatandaşların kendi servetlerini bağışlayarak, insanların bileziklerini vesairesini vererek kurdukları bu muhafazakar kanal 1997'nin işte o tarihi anından, o 28 Şubat'tan sonra Amerika'da bir şirkete kurumsal kimlik için milyonlarca dolar gibi bir para ödenerek "Gör bak neler olacak" sloganıyla büyük bir değişim geçiriyor. Ve ardından Enver Ören, o güne kadar doğum günü bile kutlamamış olan bir kişi, bu işte 2001 yılında iflas etti TGRT. Ondan tam bir sene önce Enver Ören kanalın sahibi ilk defa doğum günü kutlaması yapıyor. Çünkü artık o da gerçekten laikten çok laik ve yani kankaları Sibel Can'la, İbrahim Tatlıses'le, Bülent Ersoy'la vur patlasın çal oynasın bir tarza geçmiş halde. Ve Enver Bey'in doğum günü kutlaması tüm gazetelere yansıyor. Yani o partiye katılan insanlar gerçekten de hani bugün hepsini bir araya aynı odaya getirmemizin çok zor olacağı insanlar. Sibel Can geliyor, Gülben Ergen geliyor, Bülent Ersoy geliyor. En büyük isimler geliyor ve hepsi Allah senden razı olsun, Enver abimizsin, şu yumuşsun, bu yumuşsun falan. İşte Allah benim ömrümden alsın, senin ömrüne katsın diyor Sibel Can. Enver Ören çıkartıyor çat diye cipinin anahtarını Sibel Can'a veriyor. Yani bütün bunlar gazetelerin arşivlerinden kolaylıkla ulaşılabilecek haberler. Ve ardından bu kanal 2001 yılında battığında geride çok sayıda faizsiz, yani faiz haram olduğu için faizsiz para kazanmak uğruna ya da faizsiz paralarını değerlendirmek uğruna ihlasa para yatırmış olan milyonlarca veya binlerce insanı geride mağdur olarak bırakıyor. Ve servet kazandırdığı bütün bu sanatçılar arkalarına bile bakmadan İhlas'ı terk ediyorlar. Ve TGRT bir sene sonrasında zaten yavaş yavaş artık o kapanışa doğru gitmeye başlıyor. Ki 2004 yılında da Fox satın aldı ve Fox TV'ye dönüştü.
Ya ne kadar enteresan şeyler, ne kadar çabuk unutuyoruz. Ben şimdi onlar ne yapıyor, senin programlarını izledikten sonra hani onları merak ettim, araştırayım, yapayım dedim. İşte diyorum Mafya Magazin ilişkisi, bir takım insanlar bir dönem hayatımızda çok varlar. Yani hani böyle notlar tutarak izledim mesela.
Bence TGRT'nin gerçekten bir belgeseli çekilmeli. Ben yıllardır bunu çok istiyordum. Yani umarım yapmak nasip olur. Olmazsa da umarım başkaları yapar. Ama bu İhlas Zedeler ve İhlas Zadeler diyeyim. Gerçekten de çok önemli bir hikaye anlatıyor Türkiye'ye dair. Muhafazakarlığa dair. Serbest piyasa ekonomisine dair. Çok fazla ipucu var içinde.
Ya ne kadar önemli bir şey söyledim. Seni böyle araştırma yaparken çok şaşırtan bir şeyler oldu mu? Çünkü çoğunu bildiğini ve o izleri takip ederek gittiğini biliyorum. Bu da böyle miymiş dedim. Mesela ben dün şeyi izledim. Nesrin Topkapı yılbaşında çıkıyor. Arkasında Yonca Evcimik varmış. Öyle miymiş falan dedim yani. Böyle böyle ayrıntılar da görüyoruz mesela senin programlarında. Ki çok hızlı geçiyorsun gene bana göre. 2-3 kere seyrediyorum. Pek çok insan da öyledir muhtemelen.
Hızla alakalı bu eleştirini çok insandan duydum ben de başlangıç süresinden bugüne kadar. Hatta aslında son birkaç içerikte de buna bir tık daha dikkat ederek biraz daha esler bırakmaya uğraşıyorum. Ama biraz da aslında Şokopop'un pace'i, o ilerleme hızı bu şekilde oturdu. Zaten çok fazla verecek bilgi olduğu için belki de uzatmayla gittiğinde daha zorlaşabilecek bir şeydir ama insanların izlerken arkadaşlarına bak şöyle bir şey olmuş falan derken daha da önemli başka bir şey kaçırdıkları eleştirisini ben de daha önce aldım. Onu bir şekilde bir sistem ben de oturtmaya uğraşıyorum şu anda. Çünkü gerçekten de olayın içinde olay, içinde olay, içinde olay. Yani bir magazinception söz konusu oluyor. Beni çok şaşırtan şeyler tabii ki oldu. Yani mesela örneğin o Yonca Evcimik'in o videosunu gördüğümde ilk başta ben de şaşırmıştım. Ama böyle spesifik bir örnek olarak aklıma şu geliyor. Benim geçtiğimiz yılbaşından bu yana beraber çalıştığım Boğaziçi Üniversitesi'nde felsefe okuyan çok tatlı bir editör arkadaşım var. Çok yetenekli Elif. Biz onunla beraber bu Kapak Yıldızları içeriğine başlamıştık. Kapak Yıldızları içeriği de Yeşilçam'a zamanında dergilerin Kapak Yıldızı yarışmalarıyla girmiş oyuncuların hikayelerini anlatıyoruz. Bu arada Yeşilçam'ın star fabrikasını oluşturan en temel unsur kapak yarışmaları. Yani Hülya Koçyiğit'ten, Edison'dan, Banu Alkan'a, Cüneyt Arkın'a aklınıza gelebilecek onlarca isim bu dergilerin yarışmalarından çıkıyorlar. Bir kısmının oyunculuk eğitimi var, bir kısmının oyunculuk eğitimi yok. Ama bu o güne kadar sinemaya hakim olmuş olan tiyatrocuların dominasyonunun bittiği ve Türkiye'nin kendine ait bir star sistemi oluşturduğu dönemin miladı. Biz bu içeriği hazırlarken Belgin Doruk Kapak Yıldızı yarışmalarının ilk yıldızı. Belgin Doruk ve Ayhan Işık aynı sene çıkıyorlar. Biz bu içeriği araştırmaya başladığımızda Elif'le beraber başladık ve Elif Beyazıt'a kütüphaneye gitti. Belgin Doruk'la ilgili, Ayhan Işık'la ilgili, Filiz Akın'la ilgili vesaire konuları Ses dergisinden, Artist dergisinden asıl kaynaklarından taramaya ve biz o noktada Belgin Doruk'un ilk eşiyle ayrılış sürecinin gerçek bir magazin skandalı gibi yaşandığını, ama nasıl söyleyeyim size, 2000'li yıllarda Pınar Altuğ ilk eşinden ayrıldığında ve orada işte bu gündeme gelen ihanet iddiaları bilmem ne vesaire, karşılıklı yapılan açıklamalar, magazin üstünden yaşanan söz düelloları vesaire, birebir aynısının 60'lı yılların ortasında yaşandığını, magazin basının yine kadını suçlayıcı şekilde davranıp üstüne gittiğini, o ahlakçı tavrı Belgin Doruk'a son derece gaddarca bir şekilde uyguladıklarını ve ardından da Belgin Doruk'un ilk eşinden boşanır boşanmaz ya bir 6 ay falan sonrasında o kişiyle evlendiğini okuduk. Belgin Doruk Türkiye'deki kıyafetleriyle, ayakkabılarıyla, yaşam tarzıyla, evine aldığı dekoratif eşyalarla vesaire haber olmuş ilk starımız. Ve ilk starımızdan, ilk kadın starımızdan itibaren bugüne bu göz önündeki insanlara medyanın ödettiği bedeller aslında çok benzer. Ve çok pespaye dille yazılmış şekilde saldırılıyor bu insanlara. Ve bunun 60'lı yıllarda bile yaşanmış olmuş olduğu beni gerçekten büyük şoka uğratmıştı. Ve oturup Elif'le baştan tekrar o küpürleri okuduğumuzu ve aa burada da şöyle bir şey yazıyor. Aa bak Göksel Ersoy'la ilgili de aşk dedikodusu çıkmış ama yalanlanmış. Aa bak işte bir komşusunun ağzından saçma sapan bir mektup yazmışlar ve kadını böyle ifşa etmeye çalışmışlar falan diye. Çok şaşıra şaşıra geceler boyunca öyle çalıştığımızı biliyorum.
O bölümde çok enteresan benim için şeyler vardı. Yani mesela Filiz Akın'ın o kadar iyi bir eğitimle geldiğini. Mesela hepsi iyi eğitimdi. Sen böyle dönemsel ayrımlar yapıyor musun bilmiyorum ama senin programlarını izlerken ben öyle bir şey yaptım.
Kesinlikle yapıyorum ben de.
Bir dönemin yıldızları daha okumuş, hani iyi aile çocukları, sonra tam tersine bir yerden yırtmak terimini kullanayım, yırtmaya çalışan, ondan sonra bir takım insanları görüyoruz belli bir dönem. Şimdi yeniden böyle hani orta sınıfa yakın aileler var ama Filiz Akın 3 dil mi biliyordu? Yani öyle bir şey, İtalyanca biliyor, Fransızcaya hakim, Ayhan Işık başka bir kafada aslında. Sonra Göksel Ersoy beni çok şaşırttı. Böyle çok hırslı geldi mesela senin programını izlerken ve kavgacı geldi. Şimdi bir takım şeyler de oluyor, taraf tutmalar da oluyor senin programlarını izlerken değil mi? Sen tutmadan yapabiliyor musun, tutuyor musun? Nasıl oluyor?
Ben de kişisel olarak aslında bir taraf tutuyor gibi olabiliyorum. Ama bunu elimden geldiğince çok yansıtmamaya uğraşıyorum ve iki tarafa ya da işte hikaye kaç kişiden oluşuyorsa hepsine eşit screen time vermeye çalışıyorum ve buna özellikle dikkat ediyoruz. Bu Kapak Yıldızları içeriğinde bu bahsettiğin ve aynı zamanda jurnoyu hazırladığın magazin dosyasında Perihan Maden'in ifade ettiği işte bugünkü oyuncular yeniden eğitimliler, geçmişe yönelik az önce yaptığın tanımlamanın doğru olduğunu düşünüyorum ben de. Özellikle de geçmişe dönüp o dönemleri domine etmiş olan starları incelediğimizde bu apaçık ortaya çıkıyor. Yani 50'li ve 60'lı yılların en büyük starları olarak değerlendirdiğimizde müzikte Zeki Müren diyebiliriz. Sinemada Belgin Doruk diyebiliriz. Her ikisi de eğitimli kişiler. Her ikisi de kendilerini halka yansıtırken son derece özenli. Seçtikleri kelimelerden giydikleri giysilere kadar kendilerini ifade ediş biçimleri yine bence oldukça samimi. Fakat o saygıdan kaynaklanan bir tür mesafeleri de var. Ve bu çerçeve içerisinde kendilerini yansıtmış kişiler. Ardından 70'li yıllara geçtiğimizde Ajda Pekkan, bir Orhan Gencebay. Bu insanlar da ya, yani Orhan Gencebay zaten eğitimli biri. Ama Ajda Pekkan da kendini inanılmaz eğitmiş ve geliştirmiş bir kişi. O dönemin yani 50'lerden 80'li yıllara kadar olan starların hepsi gerçekten de o bir star nasıl olması gerekir kural kitabını çok sıkı takip etmiş. Kendilerini geliştirdikleri oranda isimlerini büyütebileceklerini fark etmiş ve bu çerçevede davranan kişiler. 70'li yıllarda batıya dönük yüzümüz Ajda Pekkan. 70'li yıllarda iç göçün getirdiği o aslında doğulu olduğumuz gerçeğiyle tekrar bize yüz yüze getiren de Orhan Gencebay. Her ikisi de çok önemli figürler. Ardından 80'lere geçtiğimizde Sezen Aksu dominasyonunu görüyoruz. Yine o dönemde aslında İngiliz etnomüzikolog Michael Stokes'un yazdığı Aşk Cumhuriyeti kitabında da işte 60'lı yıllar Zeki Müren, işte ideal yurttaş, Türkçeyi ondan daha iyi konuşan kimse yoktur. İşte 70'li yıllara geldiğimizde Orhan Gencebay, o köyden kente göçün hem bir temsilcisi hem bir yandan şehirdeki ezilen sınıfın isyanının sesi. 80'li yıllara geldiğimizde de Sezen Aksu. Sezen Aksu aslında yine müzik eleştirmeni çok değerli Naim Dilmeler'in de tanımladığı gibi poptan çok örtülü arabesk yapan ve toplumun dinamiklerini son derece iyi kavramış, çok zekice stratejilerle albüm repertuarlarını Aysel Gürel ve Onur Tunç'la birlikte oluşturan bir isim görüyoruz ve onun temsil ettiği de yeni tip bir star, daha samimi, daha halka yakın, daha kendiyle dalga geçebilen, daha kendi eksiklikleriyle veya acılarıyla gündeme gelmekten çekinmeyen ve bunları kucaklayan bir star imgesi. Ama nasıl az önce işte Ajda, Orhan Gencebay dedim, Sezen'in karşılığını da 80'li yıllarda star olarak koyabileceğimiz o diğer temsilci İbrahim Tatlıses. İbrahim Tatlıses de gerçekten bayağılığın ve eril kültürün bir ete kemiğe bürünmüş hali. Müthiş bir başarı öyküsü. Yani bu işte Süleyman Demirel'den Seda Sayan'a ve İbrahim Tatlıses'e kadar söyleyebileceğimiz bu sıfırdan zirveye yükselme hikayesi her zaman insanların ilgisini çekmiştir. İbrahim Tatlıses gerçekten de bu doğuştan gelen müthiş yeteneğiyle o dönemlerde zirveye çıkmış bir insan. Ama bunun yanında geçmişin starlarının aksine kendini geliştirmemeyi seçmiş bir star. Yani Urfa'da Oxford vardı da mı biz gitmedik lafının altına baktığımız aslında çok önemli şeyler ifade ediyor. Yani artık birileri para kazandığında, ünlü olduğunda, belli bir mertebeye geldiğinde kendilerini geliştirmek zorunda hissetmiyorlar. Eğitimli olmak zorunda değiller. Sezen Aksu'nun da İbrahim Tatlıses'in de halka getirdiği ve aslında bence verdiği mesajların burada sorunlu olduğunu düşünüyorum. Ve aslında eğitimsizliğin bu samimiyet kisvesi altında bir şekilde devlet tarafından da, bir şekilde medya tarafından da promote edildiğini, insanlara bunun bu şekilde kodlandığını ve bu mesajın iletildiğini düşünüyorum.
Sezen Aksu'da da mı var dedin aynı şey? İbrahim Tatlıses'i anlıyorum.
Sezen Aksu ile alakalı olan kısmı da bu samimiyet meselesi. Yani işte bir starın sana ne kadar yakın durduğu, ne kadar uzak durduğu gibi bir mesele. Bir Ajda Pekkan ya da işte Zeki Müren, o güne kadar olan starlar gerçekten erişilmez mertebelerdeyken Sezen Aksu her zaman kendini çok yakın tuttu halka. Bu biraz oradan söylediğim bir tespitti.
İbrahim Tatlıses programı yapmak istemiyorsun.
Evet, İbrahim Tatlıses programı yapmak istemiyorum. Çünkü orada açıkçası belki günün birinde olur ama çok fazla rahatsız edici şey var üst üste. Çok fazla rahatsız edici iddia var. Çok fazla hepimizin tanık olduğu şey var hani iddiadan öte. Çok kilit bir karakter. Herkesin bir yani İbrahim Tatlıses kümesinde gerçekten de bu camiadan, bu entertainment camiasından oraya kesişim noktası olmayan ünlü yok diyebiliriz. Bu nedenle zaten herkesin hikayesinin, yani herkesin Şokopop'taki hikayelerinin bir şekilde içine sızan bir karakter. Ama kendi başına hikayesini anlatmak İbrahim Tatlıses'in benim kişisel olarak isteyeceğim bir şey değil. Çünkü ben bu hikayeleri hazırlarken ekip halinde de bunu çalıştığımızda o insanlar bizim hayatımızın o spesifik kısmını son derece domine ediyor. Mesela aylardır Kapak Yıldızları'yla, aylardır Ajda Pekkan'la, aylardır Yıldız Tilbe ve Sezen Aksu'yla çok haşır neşiriz. Ve ben bu noktadan, yani bu noktada bulunduğumuz için çok mutluyum. Çünkü günahlarıyla, sevaplarıyla son derece olumlu insanlar olduklarını düşünüyorum bu saydıklarımın. İbrahim Tatlıses de bunu yapmak demek beni de psikolojik olarak yorabilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Tıpkı Petek Dinçöz'ün hazırlamış olduğum videosundaki gibi. Yani bu kadar çok şiddet hikayeleri araştırmak insanı da yorabilen bir şey oluyor.
Sen o Petek Dinçöz'ü de anla. Sana sormak istediğim çok şey var ama ben onu izleyemedim çünkü yayından kalkmış. Bunu anlatırken de sana şunu da sormuş olayım. Ünlüler hakkında bir takım programlar yapıyorsun ve çok ses getiren, geçmişlerini de irdeleyen, unutmak istediklerini de söyleyen programlar oluyor. Sana geri dönüşü nasıl o programların?
Bana bu programların izleyicilerden geri dönüşü son derece olumlu oluyor. Bir de özellikle de senin az önce belirttiğin gibi gerçekten ben dedikodu yapmadan bu hikayeleri aktarıyorum. Ve içinde verdiğimiz bütün hikayeleri en ince detayına kadar araştırıyoruz. Ve çapraz sorgulama yapmadan da bilgileri o metnin içine geçirmemeye özellikle gayret ediyoruz. ünlülerle alakalı geri dönüşler daha aslında işin başından itibaren başladı. Mesela Seren Serengil, Gülben Ergen içeriğini hazırladığım belki ikinci haftada, yani bir ay bile dolmamışken Seren Serengil benim Instagram hesabımı blokladı. buna üzülmekle beraber bir yandan gurur da duydum. Yani şöyle üzülmekle beraber, ben kişisel hesabımdan Seren Serengil'i yıllardır takip ediyordum. Yani Seren Serengil Star TV'deki magazin programına başlamadan önce popisi çok düşük bir insandı. Takipçi sayısı da daha azdı. Biraz unutulmuş bir figürdü.
Popisi dedin ya, bir dakika. Ya bir dakika, araya girmek istiyorum. Senin şimdi bir de argon var, tamam mı? Yani madilik, tamam. Yani herkes biliyor mu bilmiyorum. Koli yapmak kullanıyorsun. Lubunyalar diyorsun. Yani şahane de bir argo öğreniyoruz bir taraftan. Yani onu bilerek mi kullanıyorsun, yoksa keyifli öyle geldi gidiyor ve herkes de alıştığı için keyifli gidiyor musun?
Şimdi bu lügat için kendime yontamam bunu hiçbir şekilde. Çünkü kullandığım kelimeler aslında Lubunca kelimeler ve Lubunca yani çok eski bir dil. Ve hepimizin yani Lubunyaların bildiği bir dil. Ama bunun yanında da magazin camiasında da aslında iyi bilinen bir dil. Yani bir Demet Akalın olsun, bir Seda Sayan olsun, bir Ece Erken olsun, konuşurken arada Lubunca kelimeler kullanıyorlar. Memedeler bile olsun.
Yani mesela madilik, yani gıcıklık, sorun yaratma gibi. Koli yapmak, ilişkiye girmek, değil mi?
Evet, biri birinin kolisi ise seks partneridir demek olmuş oluyor. Bir ilişki de yaşamış olabilirler. Bu ilişkinin çerçevesi geleneksel anlamda bir ilişki de olabilir. Tamamen bambaşka dinamiklere dayalı da olabilir. Bu gibi kullandığım kelimeler aslında mesela kür, o kadar sık Söylemezsem Olmaz programındaki Bircan ve Ece tarafından kullanılıyor ki benim sinirlerim bozuluyor. Çünkü yani Lubunca bizim dilimiz ve hani bu kadınlara ne oluyor demeye başlıyorum bir zaman sonra. O yüzden de bu dil zaten gide gide aslında toplumun diline yavaş yavaş yerleşirken, maalesef Lubunca eskisi gibi eskiden olduğu gibi artık bir sır olmaktan çıktığı için madem öyle, o zaman bu kelimeleri ben kullanmak isterim diye düşünerek yola çıktığım bir şeydi. Ama asla kendime yontmam, bu dili bildiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Bilmek isteyen diğer genç Lubunyalara da bu konuda az da olsa bir katkım olduysa ne mutlu bana. Geçmişten beri aslında magazin programlarının içinde ya da işte mesela Mehmet Erbil ile Çarkı Felek'te. Yani Lubunca kelimeler hep ara ara geçiyor. Fakat üstü yani yani mesela süpet kelimesi geçiyor böyle çok saçma bir şekilde. Mehmet Erbil'in bir programında süpet oral seks demek. Bu arada az önce Lubunca'dan bahsettim ama Lubunca'yı tam olarak açmadım. Lubunca 1900 zannediyorum, yanılıyor olabilirim, 1950 yıllardan beri özellikle de İstanbul civarında kullanılan bir alt kültür dili diyeyim. Ve ortaya çıkmasının sebebi de aslında o dönem Lubunyaların, gay ve trans bireylerin polis anlamasın diye aralarında şifreli konuştukları için ya da etrafta bir şeyin anlaşılmasını istemedikleri için kendi aralarında şifreli konuşmak zorunda bırakıldıkları için ortaya çıkmış. İçinde İtalyanca'dan, Romanca'dan ve işte Kürtçe'den kelimeler barındıran böyle hoş bir dil.
Şahaneymiş. Herkes kendi dilinden bir şey katmış. Muhtemelen böyle bir şey olmuş. Seren Serengil'e sen geri dön sonra. Unutma diye sonra.
Tamam. Unutmadan Seren Serengil'e geri dönüyorum. Seren Serengil beni blokladı. Bundan ötürü bir tür gurur duydum, bir tür de üzüldüm. Çünkü ben gerçekten de onu hikayeyi anlatırken özellikle de ilk iki bölümde Seren Serengil'i iyi ifade ettiğimi düşünüyorum. Seren Serengil'in hikayesinin geleneksel medyada verildiği halinden daha Seren Serengil'in hoşuna gidecek tipte verildiğini düşünüyorum. Çünkü zaten birinci bölümde anlatılanların çoğu Seren Serengil'in kendi yazdığı ölümsüz eseri Nefret'ten alınmış pasajlar.
Bir dakika, o Nefret'i burada o programı seyretmemiş insanlar için açıklamamız gerekiyor. Ceren Serengil mi?
Evet. hemen açıklayayım. Seren Serengil 2007 yılında o sıralar biraz evde sıkılan bir ev hanımıyken ve işleri pek de yoğun değilken Amerika'daki yıldızların yaptığı gibi bir memuar, yani işte bir anı kitabı yazmaya karar veriyor. Fakat bu kitabı yazarken de camiadaki çeşitli kişilerle ve artık kendi annesiyle madileşebileceği için, arasında yani bozulabileceği ve sorun yaşayabileceği için Kitaptaki isimleri değiştirmeye karar veriyor. Ve kendi ismi yerine o güne kadar onunla parodi skeçlerinde dalga geçmek için kullanılmış olan Ceren Cerengil ismini seçiyor. Mesela annesinin adı Nevin, annesinin adı Nesrin'e dönüşüyor. Bu kitapta Gülben Ergen'in adı da Serpil'e dönüşüyor. Seren Serengil'in Nefret kitabında Gülben Ergen'le geçmişte yaşadığı bu büyük kavganın tüm ayrıntılarına giriyor. Hatta bir kısmını da galiba dönüştürüyor. Yani orada bir izleyenler bilir. Ben şimdi burada ayrıntıya girerek açıklamak istemiyorum ama orada Gülben Seren'in sevgilisiyle mi oldu yoksa Seren'in sevgilisinin abisiyle mi beraber oldu konusunda ufak bir twist var. Onu izleyenler hatırlayacaktır. İzlemeyenler de izlesinler isterim. Seren Serengil bu hikayeyi kitabında biraz değiştirerek vermiş ve kendisini de ya gerçekten o kadar güzel ki kitap, böyle gerçek bir melodrama ve Seren Serengil gerçek bir melek, Gülben gerçek bir şeytan ve bu ikisinin müthiş kapışması ve Seren'in o kırılan kalbi ve geçmeyen hicran durumu.
Birisi sana şunu sormuş: Seren Serengil, Gülben Ergen, Yeşim Salkım, Hande Yener, Demet Akalın bir kavşakta karşılaşsa ilk kim kime saldırır, kim kimi alt eder?
Evet, hatırlıyorum ben de bu soruyu. Kesinlikle Seren Serengil ve Yeşim Salkım'ın Gülben'e saldıracağını en başta. Daha sonra Gülben'i savunmak için Demet Akalın'ın dahil olabileceği. Ve Hande Yener'in de Demet dahil olduğu için Demet'in karşı tarafında duran o sırada her kimse onlar için savunmaya geçeceğini sanırım düşünmüştüm bu aklıma geldiğinde. Şu anda da bu kavga kurgusu kafamda böyle oturuyor. Ama söylediğin gibi birçok insan Seren Serengil'e hak verdi bunu izledikten sonra. Birçok insan Seren Serengil'i yıllarca Gülben Ergen'e sadece mesleki hazımsızlıktan ötürü saldırdığını düşündü ve Seren Serengil'in bir çeşit medya maymunu olduğunu sadece zannetti. Oysa ki Seren Serengil 90'lı yılların başında çıktığında gerçekten de yani bir tür kariyeri olan bir kadın. Yani genç yaşta Maxim kadar büyük bir yerin assolisti oluyor. Evet, Maxim eski günlerinde kadar parlak değil belki ama Maxim'de assolist olmak büyük bir mertebe. Mehmet Aslantuğ ile beraber TRT için çekiyor ilk dizisini. Çok doğru başlangıçlar var kariyerinin başında ve onu biz o hatırladığımız işte köpeği Gülben deyince havlayan kadından daha fazlası var orada. Bir yandan da o dönemki genç kızların aslında bir çeşit böyle bir kısım genç kızın diyeyim rol modeli olmuş olması. Çünkü son derece Amerikan vari bir yaşam tarzı var ve bunu gözümüze sokmaktan çok hoşlanıyor. Giydiği markalar olsun, gittiği mekanlar olsun, sürdüğü arabalar olsun, bunlarla yani bir çeşit Kardashian'larla yaşadığımız o izleme ve işte onlar üstünden o yaşadığımız tatmini Seren Serengil üstünden de yaşamışız uzunca bir dönem. Ki kendisi de bence hala bu illüzyonun altında yaşamaya devam ediyor. Gülben Ergen'e gelince de kesinlikle kavganın başında Seren Serengil'in haklı olduğunu ve haklı sebepleri olduğunu ve o duygusal boşluklar sebebiyle de bunu işte geçen aradaki 30 sene boyunca asla unutmadığını ve diş bilediğini ben de farkındayım ama bir noktadan sonra da Gülben Ergen'e karşı olan Seren Serengil ve Yeşim Salkım'ın saldırılarının da varmaması gereken boyutlara vardığını ve Gülben Ergen'e girişilen bu linç kampanyasının ne kadar çirkin olduğunu da ifade etmeden geçmemek gerekiyor.
Bir ara 140 Jurnos'la çalıştın. Şimdi daha kendi ekibini kurdun, büyüttün. Doğru söylüyorum değil mi?
Evet, doğru.
Bunun dışında şimdi orada bir takım tek başına olan karakter Seda Sayan var. İlhan İrem var, Zeki Müren var. Ama onun dışında da böyle karşılaştırmalı kavgalarla insanlar tanıyoruz. İşte Seren Serengil, Gülben Ergen, Yeşim Salkım'ı bir gördük. Hande Yener, Demet Akalın gördük. Şimdi bundan sonra kimleri yapacaksın? Yani ben seninle ilgili pek çok video seyrettim, seninle ilgili röportajlar seyrettim. Alt tarafta giden, hani alt çalışma olarak giden bir dolu insan olduğunu hissettim. Bülent Ersoy, Sibel Can, Hülya Avşar, Tarkan, Sezen Aksu, Yıldız Tilbe, Banu Alkan, Serpil Çakmaklı belki, Ahu Tuğba, Karaböcek kardeşler, Neşe ve Gülden Karaböcek. Sanki bunlar gelen kişiler gibi hissettim. Bir taraftan da Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe küstüğü ayrı bir merak konusu diye düşünüyorum. Kavgalarda ya da çatışmalarda kimler var? Tek başına kimler var? Neler yapacaksın ya da yapacağım dediğin neleri yapmayacaksın? Neden?
Bu tek kişiye odaklanmış biyografi serileri dışında bir Kan Davası serimiz var. Kan Davası serisi de aslında isim olarak ilham kaynağı Ryan Murphy'nin The Feud dizisinden. O da Bette Davis ve John Collins'in yaklaşık 40 seneye yayılan, aslında neredeyse bütün kariyerlerine yayılan büyük kan davalarından, aralarındaki bu büyük sürtüşmeden kaynaklanan, yani o konuyu işleyen bir diziydi. Ben de Gülben Ergen, Seren Serengil içeriğini tam o dönemde çıkartmıştım ve o yüzden bu ismi vermiştim. Zaten ikisinin arasındaki hikaye de eski Hollywood filmlerini sevenler bilir, All About Eve diye bir film vardır. Oradaki hikayeye çok benziyor. Şimdi Kan Davası serisinin yeni bölümü olarak yeni konumuz Yıldız Tilbe Sezen Aksu küslüğü.
Şahane.
Yıldız Tilbe Sezen Aksu konusunu da sosyoloji öğrencisi olan çok sevdiğim Selva isimli bir iş arkadaşım var. O büyük bir Yıldız Tilbe fanı ve ikisinin arasındaki kavgayı ve küslüğü ve döneme dair tüm ayrıntıları da çok hakim bir insan ve aslında ilk başta da bana zaten bu sebeple ulaşmıştı. Ardından biz bunu neden beraber yapmıyoruz da çevirdik ve o günden sonra da Serva'nın bugüne kadar araştırıp bulduğu bilgileri bizim editoryal tarzımız içerisinde yorumlayarak, yani burada bunu nasıl yorumladık ve nasıl direktifler verdik, işte ben ve benimle beraber ana bütün bu işi yürüten Larissa var. İkimiz beraber Selva'nın araştırma şekline, işte onu kütüphaneye yönlendirerek, işte Yıldız ve Sezen arasında doğru bir denge kurmaya özen göstererek, herhangi bir tarafın daha baskın olmamasını özellikle sağlayarak bir naratif oluşturduk. Bunlar peşi sıra çıkacak, hızlı hızlı çıkacak bir içerik olacak. Kan Davası, Yıldız versus Sezen. Ve gerçekten de içinde 90'lar popunu seven herkesin bulabileceği muhteşem trivia bilgileri olan, işte Demet Sağıroğlu'ndan Sertab Erener'inden Harun Kolçak ve Aşkın Nur Yengisi'ne kadar herkesin kariyerleriyle ilgili, kimi zaman özel hayatlarıyla ilgili çok enteresan bilgiler içeren bir seri.
Peki bu arada hemen tam yerindeyken sorayım. Şimdi müzik telife çok dikkat ediyorsun ve kullanmıyorsun da. Ama insan onları seyrederken de o müzikleri arıyor yani. Mesela İlhan Eren'de neydi bu şarkı dedim. Ya da duymak istiyorsun, sadece canın istiyor. Çünkü hani hepimiz özledik de o dönemlerin, özellikle müzik söz konusuysa, değil mi? Sen bilerek kullanmıyorsun.
Keşke YouTube'da da televizyonda olduğu gibi bu kişilerden bahsederken şarkılarını kullanabilmek kolaylıkla yapılabilseydi. Ancak bu bahsettiğimiz sanatçıların birçoğunun eserleri bağlı bulundukları plak şirketlerinin telif hakları koruması altında. Ve onların inisiyatifine göre bazı parçaları kullanabiliyoruz, bazılarını kullanamıyoruz. Ama söylediğin gibi, işte mesela İlhan İrem'de o şarkıları dinleme isteği veya Hande Yener, Demet Akalın içeriğinde o şarkıları dinleme isteği, sonra tekrar sizi o videoyu durdurup ya da videonun sonunda o sanatçıların kliplerine, şarkılarına giden bir yol yaratması da benim kişisel olarak çok hoşuma gidiyor. Maalesef YouTube'daki telif sisteminden ötürü bu şarkılara yer vermemiz çoğu zaman mümkün olmuyor. Ama bir yandan da örneğin benim bütün videoların altında kullandığım diye giden parça, işte Flirts'ın Passion şarkısı. Ultra Alta Moda Music diye bir plak şirketine kayıtlı. 80'li yılların bir Italo disco şarkısı. Ben bu şarkıyı kullanmadan videolarımı yapmayı sevmiyorum. Ve bu sebeple de mesela videolarımın bütün telif gelirini aynı zamanda da Ultra Alta Moda Müzik'le paylaşıyorum. Veya Giorgio Moroder'in kullandığım Chase şarkısı içinde keza Casablanca Records'la telif paylaşıyorum. Bu telif paylaşımı sisteminden ötürü de zaten YouTube'dan para kazanmıyorum.
Ya değil mi? YouTube'dan para kazanmıyorsun. Çünkü Türkiye'de izlenmeye göre de olsa çok az para kazandırıyor bildiğim
Doğru.
kadarıyla. Sen sponsorluk mu alacaksın? 140 Jurnos'la benzer bir işbirliği yaptınız. Sen partiler yaptın. Nasıl para kazanacaksın? Bir de bir ekipsiniz. Bir onu sorayım. Nasıl para kazanılıyor bu YouTube'dan? Sen nasıl kazanacaksın? Bu kadar popüler bir iş yapmana, çok sevinmesine rağmen sen kazanamıyorsan kim kazansın? Bunun dışında da mesela Serva örneği verdin. Sana çeşitli bilgilerle, arşiviyle gelen ve seninle çalışan insanlar var mı? Onu da sormuş olayım.
Serva örneği dışında bana bilgiyle ve arşivle gelen başka kimse olmadı. Ama en başından beri yani benim 140 Şurnos'la çalışmaya başladığım noktada bir ekibim oldu. Ve o ekibimin ilk üyesi de Larissa oldu. Ve kendisi gerçekten de bu konuda inanılmaz yeteneği olan bir insan. Bir editör olmak için doğmuş olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde Kapak Yıldızları'nı beraber hazırladığımız Elif de öyle, çok yetenekli insanlar ve biz ekip olarak gelirimizi YouTube'dan kazanmıyoruz. Nasıl kazanıyoruz bu geliri? Onu açıklayayım. 140 Şurnos'la ortak çalıştığım dönemlerde onlar bana gelen ticari anlaşmalardan belli bir yüzde alıyorlardı ve onun karşılığı olarak da bana ve ekibime maaş ödüyorlardı. Şimdi bağımsız olarak çalıştığım için bir menajerlik şirketiyle çalışıyorum. Ve içeriklerimizi yine aynı ekiple beraber hazırlamaya devam ediyoruz. Bu içerikler için de gelir modeli aslında marka işbirliklerinden geçiyor. YouTube Türkiye'deki birçok kanal sahibi için de yine aynı şey söz konusu. Ama tabii büyük izlenme rakamlarına ulaşan ve içinde telife takılacak eserler barındırmayan videolardan da bir gelir sağlamak, yani geçim sağlayabilecek geliri sağlamak mümkün.
Bunu seninki çok kaliteli bir iş ama diyorum. Çünkü değil mi Türkiye'de çok çok fazla aşırı izlenen hani gerçekten güzel geçinebilecek bir para kazandıran işler daha ortalama işler.
Haklısın.
Seninkinde de evet bir dedikodu bir hani baharatlı dediğim taraf var ama yine de çok çalışılmış bir gazetecilik işi var. O bile herkese göre değil.
Haklısın. Bizim de o yüzden oluşturabildiğimiz gelir modeli yine marka işbirlikleri üstünden ilerliyor. Örneğin Kapak Yıldızları'nın bir sponsoru vardı. 2019 videosunun bir sponsoru vardı. Ama bir sponsoru olması asla bizim yaratıcı içeriğimize müdahale edilmesi anlamına gelmiyor. Biz zaten o videolarda geçmesini istediğimiz her şeyin oradan geçmesinden emin olduktan sonra bu anlaşmaları yapıyoruz ve bu insanlarla yola çıkıyoruz. Sağ olsun markalar daha kanal yeni yeni büyürken aslında destek olmaya başladılar ve o şekilde biz hayatımızı bu işi yaparak idame ettirebiliyoruz. Bir yandan da partiler bunun için iyi bir destek oldu. Partilerden öyle ahım şahım kiramı ödeyebilecek bir gelir elde etmiyorum örneğin. Ama o partilerde bu markalarla olan işbirliklerini gerçekleştirebilmek adına güzel oluyor. Ve bundan çok ayrıca aslında bizim YouTube'daki izleyicilerle bir araya gelip beraber eğlenebildiğimiz ve o videoları izlediğimiz, yani bir Bacın Anatomisi'nin finalini, bir 2019'u, onları o toplulukla beraber izlemek, o haz gerçekten de bambaşka bir şey.
Onu birkaç gün önceden izliyorsunuz. Bir ya da birkaç gün önceden YouTube'dan yayınlanmadan önce
Evet.
diyelim. Ya şey çok enteresan. 2019. Yani ne gece kulübüymüş.
İnanılmaz.
Ceylan Çaplı yani Allah rahmet eylesin çok üzüldüm. Yani hani böyle bir şeyleri bir yerlere kadar getirmiş. Türkiye'de gerçekten çığır açmış. Çok önemli biri.
Büyük bir vizyoner.
Büyük bir vizyoner. Bunu izlerken onu görüyorsun. İzleseydi çok sevinirdi diye düşündüğüm bir yayın oldu. Herkese de izlemelerini tavsiye ediyorum. Hayatımızın bir dönemi de öyleydi. O 90'lı yıllar bugünlerden daha mı iyiydi muhafazakarlık ve rahatlık açısından? O dönemde de bir dolu olay olmuş ve fakat çok acayip bir atmosfer var.
90'lı yıllar bence bir kaynama noktası olmuş. Yani 1980'le beraber ülkenin üstüne çöken bu kasvet, bu sansürcülük, bu baskılar o dönemin gençlerini, yani nasıl diyeyim, o dönemin gençleri derken işte 60'lı yılların sonunda doğmuş insanlardan 80'li yılların başında doğmuş insanlara kadar olan jenerasyonu kapsayarak konuşuyorum. Bu insanlar izledikleri yabancı içeriklerden gördükleri hayat tarzını aslında son derece özümsemiş. Bu hayat tarzını oluşturmak ve sürdürmek isteyen, o sırada neoliberalleşen Türkiye ile de aslında paralel bir şekilde ilerleyen bir kuşak ve 1980'lerin sonunda artık junta yönetimi ortadan kalkıp tam manasıyla Özal'lı yılları yaşadığımız o dönemde bir kaynama noktası oluşmuş ve her şey aslında işte bu pop patlaması da yabancı markaların Türkiye'ye girişi ve yarattığı insanlar üstüne yarattığı fetiş de ve aynı şekilde gece hayatı da Ki aslında 70'li ve 60'lı yıllarda da İstanbul'un inanılmaz bir gece hayatı var. 90'larda özellikle de Ceylan Çaplı gibi yenilikçi figürlerle beraber büyük bir patlama gerçekleştirmiş. Ben 2012 yılında Londra'da üniversitede öğrenciyken çok sevdiğim bir arkadaşım, İngiliz bir kız, İstanbul'a beni ziyarete gelecekti. Gelmeden önce Londra'da bir gün beraberken babasıyla da görüştük. Babası da bir koleksiyoner ve aynı zamanda küratör. 90'lı yıllarda İstanbul'a çok sık gidip gelmiş. Ve benim yanımda arkadaşıma Georgia'ya şey diye uyarıda bulundu. Ya İstanbul'da da gece hayatına dikkat et falan diye. Ben de böyle suratına baktım ve güldüm yani adına. Hiçbir şey yok İstanbul'da. Özellikle de gerçekten 2010 yılından sonra büyük anlamda bir kuruma gerçekleşti. Hepimizin gözlemi diye düşünüyorum. Ve bana orada Georgia'nın babası araba mezarlığı içerisinde böyle televizyonların vesairelerin olduğu bir kulüpten bahsetti. Daha sonra başka bir arkadaşımın yine oralara gittiğini bildiğim, yani o dönemlerde aktif bir gece hayatı olduğunu bildiğim babasına sordum. Ve yine o kuşaktan, bu 70'lerin başında doğmuş, 60'ların sonunda doğmuş kuşaktan.
Programın başlangıç noktası o mu? Yani o muhabbetler mi aşağıne?
Aynen öyle. Bu program, yani bu videonun çıkış noktası buydu. Ben yıllardır 2019 kulübünün hikayesini anlatmak istiyordum. Geçtiğimiz yıl 140 Jurnos'la ortak çalışmaya karar verdiğimiz noktada da onlar bu partilerin olabileceği fikrini ortaya çıkarttı. Ben de çok severek yapacağımı, çünkü ben öğrencilik yıllarımda Londra'da VJ'lik yapıyordum partilerde. Partilere görseller hazırlıyordum. Daha sonra İstanbul'da Onur Haftası'nda örgütlendiğim bir dönemim var. O dönemde de İstanbul Onur Haftası'nın partilerinin organizasyon takımındaydım. Severek yaptığım bir şey. Ve onlara dedim ki, bakın 2019 senesi geliyor şu anda ve 2019'da bizim bu kulüp 2019'un hikayesini anlatmamız ve bir parti yapmamız lazım. Onların da çok hoşuna gitti bu fikir. Ve daha sonra, yani bu gerçekten artık işte bunlar kadersel tesadüfler ve buluşmalar oluyor. Şokopop bölümlerinde de çok sık geçen. Bu videonun sponsoru olan marka, ya biz bu sene bütçemizi açtık ama bunun hikayesini biz senin anlatmanı istiyoruz ve biz bir bütçe oluşturduk. Bu hikayeyi anlatmak ister misin diye geldiler ve biz, yani hepimizin ağzı açık kaldı, benim ve 140 Jurnos ekibinin, ve severek kabul ettik.
Çık ve sevgiyle.
Gerçekten. Benim de hayatımda biraz böyle İran İran bari buluşmalar gerçekleşebiliyor.
Sana sorulan soruları da izliyorum tabii ki. Sana hep böyle en büyük skandalımız neler diye soruluyor. Sen 1981'deki sahne yasağını ve kara gümrük skandalını söylüyorsun. Hala öyle misin?
Benim için hala öyle. Bunların yanına bir üçüncü skandal olarak ekleyebileceğimiz bu son senelerde patlayan işte bu hashtag kocama dokunma davası olabilir. Gülben Ergen, Yeşim Salkım, Seren Serengil arasında geçen. Çünkü gündemi büyük anlamda sarstı ve insanların bir geçmişe dönüp bakmasını da sağladı. Ama bu üçleme sanırım magazin tarihimizin şu an hatırlayabildiğim ya da şu an için sıralama yapabildiğim en önemli üç skandalı diyebilirim.
Sen Sibelcan Hakan Ural boşanması ve ona neden olan karagümrük skandalı dediğimiz olayın dışında 1981'deki sahne yasağının aslında Bülent Ersoy'a mesela getirilen ve onun gibi pek çok sanatçıya getirilen sahne yasağının Fahrettin Aslan'la sevgili olmaları, ayrılmaları ve bu nedenle başladığını söylüyorsun. Mesela bu benim bilmediğim bir şeydi. Diğer dikkat ettiğim şey, seni izlerken gördüm, Tarkan'ın fotoğraf skandalı. Hani biz hepimiz gördük, bir takım fotoğraflar yayınlandı. Ondan sonra işte Tarkan hakkında konuşuldu, açıklamalar beklendi ondan vesaire, ama şu bombaymış. Amerika'dan dönüyor. Amerika'dan dönerken bavullarını alan insanlar, hangi şirketse o?
Aslında şöyle, Amerika'da zannediyorum Los Angeles'tan New York'a taşınıyor. Ya Amerika içinde bir taşınma sırasında taşıma işlerini yapan şirketten birileri fotoğraflarını çalıyor.
Tamam, yani burada bir havayolu şirketi şuradan buradan değil. O fotoğraflar çalınıyor ve Reha Muhtar nasıl onu ele geçiriyor, enteresan. Ve şunu da unutuyoruz. Bir takım gazeteciler, bir takım modacılar. Mesela Canan Yaka ne kadar büyük bir karakterdi. Onu görüyoruz. Reha Muhtar yani hayatımızın tam göbeğindeydi. Ve ne kadar büyük skandal, ne kadar açmıştı ve yani hani böyle olaylara bomba.
Reha Muhtar haberciliği gerçekten geçmişe damgasını vuran çok önemli bir ekol ve son derecede eğlenceli olmasının yanı sıra çok çirkin bir ekol olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Tarkan konusundaki mesele, Tarkan'a şantaj yapan bu adi insanlar birçok çeşitli medya kanalına gidiyorlar ve bu fotoğrafları yayınlatmak için para talep ediyorlar. Zannettiğim, yani benim hikayeden anladığım kadarıyla o dönem basında çıkan haberlerden Reha Muhtar ya bunu kabul eden tek ana haber bülteninin o sırada editörü ve sunucusu veya en yüksek parayı veren. Ve de Tarkan'ın bu fotoğraflarını Reha Muhtar o dönemde gerçekten de çok sansasyonel ve çirkin bir şekilde ifşa etmişti. Ve Tarkan da o dönem gerçekten çok omurgalı ve güzel bir duruş sergilemişti diye düşünüyorum. Ama hatırlamamız gereken maalesef bir başka ayıp da Tarkan'ın bundan birkaç yıl sonrasında ya Rusya'daydı ya Ukrayna'daydı bir yayında söylediği bu tedavi olmasıyla alakalı talihsiz cümleleri. Yani Tarkan'ın cinsel oryantasyonun ne olduğunu bilmiyorum. Ne olduğunu da kendi ifade etmediği sürece benim ilgi alanıma girmiyor. Ama eşcinsellik tedavi edilebilen bir şey değil. Eşcinsel doğuyoruz veya trans doğuyoruz. Ve de bunu böyle kabul etmemiz gerekiyor. Aksi yönde açıklamalar yapan herkes gerçekten de talihsiz kelimelerle kendilerini ifade etmiş oluyorlar.
Ama tabii senin programlarından görebildiğimiz bir şey de şu, dönem değişiyor. Dönem değiştikçe insanlar da utanıyorlar, kendilerini değiştiriyorlar, farklılaşıyorlar. En basitinden Seda Sayan'a bakalım. Seda Sayan TRT'den hemen özel kanalları geçildiği dönem TRT spikerleri gibi konuşmaya başlamış. Daha sonra TGRT gelmiş. TGRT'de ne olmuş işte? İşte yetiş bacım.
Bacı efsanesi başlamış.
İnşallah senin söylediğin şeyin de artık olmadığı, yani insanların öyle bir şeyler demek zorunda olmadığı günleri de göreceğiz. Yani
Umarım.
evet, Türkiye ile ilgili çok şey konuşuyoruz bu programda ve onlarda da tek güvendiğimiz şey belki artık elimizde kalan ya da 4-5 şeyden biri, umutlu şeylerimizden biri, garip bir değişken toplum olduğumuz. Hep ergeniz ya, yani böyle her an büyüyebiliriz ve olgun olabiliriz gibi bir durumumuz var. Peki şunu da soracağım sana. Ünlülerle arkadaş olmamak, hiçbiriyle arkadaş değilsin anladığım kadarıyla
Evet,
bunu
değilim.
yaptın. Bence büyük bir avantaj. Sen bu avantajı hissediyor musun? Sana geri dönüş ünlülerden nasıl oldu? Demin sen biraz daha hani seyirci tarafından söyledin. Onu da gerçekten sosyal medyada da görüyoruz ve ben seninle ilgili de bakarken insanların da çok güzel analizler yaptığını düşündüm. Bir de sosyologlar, toplum bilimciler izlesin de bir analiz çıkarsınlar. Çok da isterim aslında programınla ilgili. O da ayrı.
Ünlülerle alakalı konuda haklısın. Bence de arkadaşlıklar da beraberinde otosansürü getirebilir. Öyle bir dinamik yaratıyor. Ki buna rağmen hiçbiriyle tanışmıyor ve hiçbiriyle arkadaş olmamama rağmen işlediğim karakterlerin bir kısmı ile ilgili hikayeleri araştırırken gazetelerde bazen öyle şeylere rastlıyoruz ki gerçekten onların bugün kullanılmasının hiç kimseye faydası yok ve sadece kırıcı ve yaralayıcı olurdu. Ama bu belli bir seviyede tutmak gerekiyor bu filtreyi ve gerçekten objektif yaklaşıp ne varsa eğer gerçekten de insanların bilmesi gerekiyorsa onları ortaya dökmek
Evet,
gerekir.
madilik yapmıyorsun, farkındayım.
Aynen. Ya ben madilik hikayelerini anlatıyorum. Onlara madi bir yaklaşımım yok. Ünlülerle ilişkime gelince beni geçtiğimiz yazdan beri Instagram'da takip eden çok sayıda ünlü var. Gerçekten bu takipleri gördükçe işte o bildirimler geldikçe de inanılmaz mutlu olduğum anlar oldu. Bazılarıyla mesajlaştığımda aldığım o takdirden ötürü kendimi çok iyi hissettiğim oldu. Çünkü kimisi mesela örneğin bir Nükhet Duru. Nükhet Duru benim yani ben çocukluğumdaki hatırladığım ilk anılarımdan biri Mahmure'ye kendimce dans edip şarkıyı söylemem ve böyle bir şov yapmam ailemi. Bu çok önemli. Ya da Nurgül Yeşilçay çok uzun yıllar çocukluğumda en beğendiğim, en güzel bulduğum kadındı.
Kardeşin var mı?
Ablam var.
Ya ne enteresan bir çocukluk. Dört yapraklı Yonca'yı okumalar. Yani lisede niye o kitabı okur diye TGRT'de. Vallahi enteresan. İyi ki de okumuşsun. Yani benim için çok enteresan sonuçlar oluyor mu?
Ya ben hep biraz tuhaf bir çocuktum. Etraftan da zaten öyle tuhaf olduğumu belli edecek çok tepki alırdım ama güzel bir şekilde gelişti bu hikaye. Yani kendimi tamamen dışlanmış ve Böyle öfkeli ve hayatta hiçbir şey gerçekleştiremediği için ve kendi kendini tuhaf bulduğu için insanların dışına atmış bir karaktere de dönüşebilirdim. Yapıcı ve olumlu bir şekilde gelişti hikaye. Ben de ondan ötürü mutluyum gerçekten de kendi hikayemden, ama çocukken de bunlar etrafımda tuhaf karşılanıyordu. Yalan söylemeyeyim. Ünlüler kısmına geri dönecek olursak. Benim bu Instagram dışında etkileştiğim bir isim Petek Dinçöz oldu, videosunu yayınladığım. Petek Dinçöz videosunun kaldırılmasının sebebi Petek Dinçöz. Öncelikle ben bu videoyu çekmeye başladım, yaptım ve yayınlayacağımı belirttiğim anda eski eşi Can Tanrıyer benim o güne kadar YouTube'da yayınladığım 3 videoyu da kaldırttı. Çünkü içlerinde Uçan Kuş Medya'ya ait onlara telif hakkı sebebiyle itiraz etmelerini doğurabilecek videolar bulunuyordu. Ben de bunun üstüne o videoları kaldırmak zorunda kaldım, ama benim için çok zor bir dönemdi. Çünkü 3 tane video çekmiştim. İlk videolarımdı. Küçük de olsa bir kitleye ulaşmıştım ve ilk defa bununla ilgili bir takdir görüyordum ve güzel bir etkileşim alanı yaratmıştım. Bir anda bunların hepsi gitti ve kanal bomboş kaldı. Ve ben o noktada içinde hiçbir Uçan Kuş Medya görüntüsü kullanmadan Petek Dinçöz'ün kariyer hikayesini ve maalesef asıl videonun ağırlığının olduğu kısımda Petek Dinçöz'ün yıllarca maruz kaldığı sistematik şiddeti anlattığım bu videoyu, Petek Dinçöz'ün Engellenemeyen Yükselişi ve Önlenemeyen Düşüşü isimli videoyu yayınlamıştım. Videonun kaldırılmasının sebebi Petek Dinçöz dedim. Çünkü bu video yayında kaldığı yaklaşık 4 aylık süreçte kanalın o güne kadar en çok izlenen videosu oldu. 300 bin civarlarındaydı diye hatırlıyorum. Ve Petek Hanım da son senelerde öyle çok aktif bir kariyeri olmadığı için geçtiğimiz yaz YouTube'da Petek Dinçöz aratıldığında en yukarıda bu video çıkıyordu. Kendisi de aynı dönemde bir single çıkartıyormuş. Ve bana eşi yoluyla ulaştı. Ben öncelikle talebin geldiği tarafın Petek Dinçöz olduğundan emin oldum. Ardından da eşi işte bana artık bir çocukları olduğunu, işte çocukların iPad'lerle vesaire bunlara erişiminin kolay olduğunu, artık onların bu durumu aşıp geçmişte bırakıp ilerlediklerini ve bunun Petek Dinçöz'e zarar verebileceğini ifade etti. Ben de karşılığında bir arkadaşımın da tavsiyesini dinleyerek kendisinin Mor Çatı'ya bağış yapmasını istedim. Onlar Mor Çatı'ya bir bağış yaptılar. Bana dekontunu yolladılar ve ben de bu videoyu sildim.
Güzel de bir sonuç olmuş.
Evet, sonucu güzel oldu çünkü şiddete maruz kalmış bir kadın, şiddete maruz kalan diğer kadınları dolaylı yoldan desteklemiş oldu.
Peki, başkasının videosunu sana çok güzel rakam teklif etseler siler misin?
Zannetmiyorum.
Emin misin?
Yani şimdi şöyle, benim artı iş arkadaşlarımın maaşlarını bir süre boyunca karşılayabileceğimiz bir şeyse mesela, belki olur yani. Hani o zaman daha dünyada yapılabilecek çok fazla başka içerik var. Hadi yapalım falan belki deriz, bilmiyorum yani, şimdi kesin de konuşmayayım.
Türkiye bayağı zengin yani. İşte tanışmamıza vesile olan Jurno'daki dosya. Ben bir dosya yapmıştım. Nedir? O da magazin bugün ölüyor mu? Öldü mü? Bu bizden neler kaybettirir? Aynı şekilde hafta sonu eklerinin, günlük eklerin olmaması da bence çok şey kaybettiriyor bize. Medyanın olmaması zaten çok şey kaybettiriyor ama bir şekilde haber alabildiğimizi düşünüyoruz ama onların analizlerini alamıyoruz. Magazinle bir katarsis yaşayamıyoruz. Bir takım bir işin ne demek olduğuna dair geniş hikayeleri izleyemiyoruz artık. Ben böyle iki üst üste dosya yapmıştım. Biri magazinde, biri de hafta sonu ekleri ve günlük eklerde. Magazinin niye tadı yok diye sorduğumuzda, işte Perihan Maden biraz önce konuştuk. Ünlü tipi değişti dedi. Steril tipler var, prefabrik röportajlar veriyorlar. Magazin tipi değiştiği gibi aynı zamanda ünlülerle büyüyen, onlarla kanka olan tipler de, magazin tipleri de değişti. Daha kültürlü, daha farklı tipler geldi demişti Perihan Maden. Instagram öldürdü diye zaten herkes söylüyor. İşte Ali Eyüboğlu da yılların magazincisi senin şeylerde de çok çıkıyor. Kanalda da çok çıkıyor. Ali Eyüboğlu da, Perihan Maden de, pek çok kişi de bunu söyledi. Çünkü artık kopyala yapıştır. Birinin storiesinden alınıp kim kime unfollow etti gibi haberler de yapılabiliyor. Magazin buna döndürüldü. Bu arada oyuncular kullanat pozisyonları dönüştürüldü. Bir diziden tanıyoruz. O dizideki ismiyle ezberliyoruz. Ondan sonra yoklar. Ali Eyüboğlu işte Televole de bitirdi. O Kültür de magazini bitirdi diyordu. Ondan sonra halk gazeteciliği, denetlenmeyen gazetecilik de bir taraftan bitiriyor demişti. Yeni magazincilerin networkleri yok, bir tanışlık ağı yok demişti. Rıfat Ababay da toplum muhafazakarlaşıyor demişti. Hoşgörüsüzlük çok fazla, yakın ilişkiler çok her şeyi değiştiriyor. Mesela Çetin Emeç de hafta sonu gazetesini mesela yayın yönetmeni bir dönem ama kimseyle öyle yakın bir ilişki kurmamış ve gazeteciliğini yapabilmiş. Can Tanrıyer bir tek ölmedi dedi. Başka kanallara bakın dedi. Kadir Kaymakçı da ülkenin genel neşesi kaçtı diyordu. Trend topic oluyorlar 3 dakika ya da 1 saat ama Hande Ateizi'nin cama sıkışmasını bugün izlemek isterdim, ne kepsler yapılırdı demişti. Sen bunları ne diyorsun? Ben bilerek özetlemek istedim. Çünkü magazinsizlik çok acayip. Eskiden skandallarıyla bildiğimiz insanlar şimdi AVM'lerde bebek parkıyla bebekleriyle hani kutsal anne oldular ama bir taraftan da çok şeyi de kaçırıyoruz yani hafızayı yok ederek.
Ben de aslında bu dosyada yer almak istiyordum ve siz de o dönem teklif etmiştiniz ama o dönem bünyesinde çalıştığım 140 Jurnos'tan ötürü dahil olamamıştım. O yüzden çok sevindim ben de bu sorunun geldiğine. Görüşünü aldığınız kişilerin bir kısmına ben de katılıyorum. Ama bu bence biraz da global de bir süreç. Yani Türkiye'de sahte bir muhafazakarlaşma sürecinden geçtiğimiz zaten apaçık ortada. Ama bunun dışında özellikle de 2000'li yılların ortalarından beri yabancı basını, tabloidleri, blogları takip edenler bilir. Hollywood'da da bir bebek patlaması yaşandı. Orada da bir evlilik trendi geldi, devam ediyor hala aynı şekilde. İşte Brangelina'nın çocuklarla çekilmiş efsanevi Vanity Fair kapağı. İşte 6 tane çocuk etrafta. Bunlar inanılmaz şık ve güzel gözükür. Bütün bunların hepsinin yansıması her zaman olduğu gibi yani... Bunun miladını 1950 yıllardan bugüne doğru çekebilirim. Her zaman Amerika'ya dönük olan bir yüzümüz var. Daha öncesi için Avrupa'ya belki ama Amerika'da gerçekleşen şeyler bizi de son derece hızlıca etkiliyor. Ve işte bu In Touch gibi, Us Weekly gibi dergilerde o gördükleri ellerinde işte ne bileyim Starbucks var yerlerden alınmış kahve şeyleriyle bir yandan çocuk arabasını iterek diğer tarafta işte bir diğer evli ve çocuklu kanketosuyla dolaşan ünlü profili tamamen magazine hakim olmuş oldu. Bunda içinden geçtiğimiz bu sahte muhafazakarlaşma döneminin etkisi olduğu gibi ben işte bu trendin de bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Bunun yanında da artık çoğu magazin gazetecisinin de işine gelmiyor büyük resmi görmek ve aslında onlara ünlülerin ifade ettiklerinin ardına bakabilmek. Bunun ardına bakmayı seçtiklerinde de maalesef çok pespaye bir dille, çok ahlakçı bir şekilde yaklaşarak bu insanları tamamen aşağılamaya yönelik haberler çıkartıyorlar. O yüzden biraz bu iş bir tıkanma noktasına geldi diye düşünüyorum. Bir yandan da 90'lı yıllardaki liberal günlerimizi yaşamadığımız için ünlüler eskisi kadar böyle basitlik yaratmaya çok da meyilli değiller. Herkes kendisinin en presentable halini bize göstermek istiyor. Gazetecilerin de bu işine geliyor. Çünkü ancak o şekilde büyük isimleri sayfalarına taşıyabiliyorlar veya programlarında yer verebiliyorlar. Ama sizin de dediğiniz gibi bu eski, yani bu Şamdanlar dönemindeki, Magazine Forever dönemindeki magazincilik maalesef bugün öldü. Bence yeni bir forma kavuşacak giderek. Benim gibi bu işi gönüllü olarak yapan ve yapacak olan başka birçok insan olacağını ve olduğunu düşünüyorum. Çok daha dürüst bir şekilde magazine yaklaşılabileceğini düşünüyorum. Bu sadece bizim Şokopop'ta yaptığımız magazin arkeolojisi değil, güncel magazine de uyarlanabilecek bir tavır olduğunu düşünüyorum. Ve bu tavır bir defa ortaya çıkıp eğer sevilirse ve izin verilirse ünlülere de bir noktadan sonra sirayet edecektir ve daha samimi yansımalarını görmeye başlayacağız o noktada. Çünkü insanlar eğlenmeye devam ediyor. Sadece bu yani bu eğlenmeler artık evlerin kapalı kapılarının ardına hapsoldu.
Peki kişiler dışında senin bir konseptler üzerinden gitmelerinde var ya şimdi yeni. Başka neler yapacaksın?
Bu Yeşilçam serisini yani Kapak Yıldızları'nı tamamladıktan sonra bu sefer böyle 70'li yılların daha böyle yaramaz bir kısmına bir bakış atacağız. O da 70'li yıllarda patlak veren Erotik Furya. Öncelikle seks güldürüleriyle başlayıp ardından softcore erotik filmlere ve en sonunda hardcore porno filmlere geçiş yaptığımız, bugünden bakıldığında inanılması çok güç, müthiş bir dönem yaşamışız. 1974 yılı ile 1981 yılı arasında. Az önce dönemlere göre starları sayarken 70'li yıllarda Ajda Pekkan ve Orhan Gencebay demiştim ama 70'li yılların en büyük starlarından bir tanesi de Zerrin Ege'liler. Yılda 300'ün üstünde film çevirmiş bir kadından söz ediyoruz. Kendisi...
Yılda 300?
Yani çünkü aslında biraz da şöyle, o furyanın kendi içinde özel dinamikleri var. Bir tane film çekiyorsunuz siz aktör olarak ve o film bir anda 5 filme bölünebiliyor. Çünkü başka filmlerin içine de siz parça olarak yerleştirilebiliyorsunuz. İşte bu sebepten ötürü Zerrin Hanım bir senede 300'ün üstünde film çevirmiş. Tabii ki o dönemin başka onlarca sayabileceğim çok önemli isim var. İşte bu Arzu Okay'dan Zerrin Doğan'a Dilber Ay'a kadar. Ama Zerrin Ege'lilerin ismini özellikle vermiş olmamın sebebi Zerrin Ege'lilerin bir yandan da hem bu film rekortmenliği hem de öbür yandan kendisi aslında cinsellikten arındırılmış o dört yapraklı yoncanın belki de kraliçesi olarak tanımlayabileceğimiz, tartışmaya açık bir şekilde Türkan Şoray'ın erotik filmlerdeki bir yansıması. Ve bu defa Türkiye'nin aslında bu benzer yüz hatlarıyla bambaşka bir bağlam içerisinde bir bağ kurması.
Vay, biri öpüşmüyor, diğeri şey... Yani resmi...
Diğeri de giyinmiyor. ve gerçekten o döneme dair inanılmaz dinamikler var. Yani biri de giyinmiyor derken mesela Ülke Erakal'ın hem Türkan Şoray'ın çok meşhur ve onun aslında o gözlerini ve dudaklarını toplum olarak tüm Türkiyeliler olarak fetişize ettiğimiz o gözleri ömre bedel falan gibi filmlerin yönetmeni olan Ülke Erakal'ın yıllar sonra 70'li yıllarda kendisi mali sıkıntılar yaşadığı için erotik filmlerden de erotik filmlere de giriyor ve onlarda da yönetmenlik yapıyor. Ve orada yönetmenliğini yaptığı isimlerden bir tanesi de Zerrin Ege'liler. Ve kendisi yazdığı anı kitabında Ülke Erakal'ın Zerrin Ege'lilerden işte stop denir denmez hemen örtünürdü, işte çok utanırdı vesaire diye. Aslında yine bu bildiğimiz ahlaki kalıpların içine oturtularak anlattığı bir hikayesi var ama yani bu insanlar gerçekten çok özel hikayeler yaşamışlar. Çünkü dediğim gibi yani sinemada öpüşme göremezken ya da belki öpüşme görülüyordu ama sevişmenin hiçbir şekilde olmadığı bir dönemde bu kadınlar ve bu erkekler kıyafetlerini çıkartarak o dönemki işte Anadolu'nun en ücra kasabasından İstanbul'un en lüks sinemasına kadar ki İstiklal Caddesi'nde o dönemdeki sinemaların %85'i erotik film gösteriyor. Büyük yani o dev perdede hem kendilerini teşhir ediyorlar hem de bir şekilde hem Türkiye'ye bir anlamda çağ atlatıyorlar hem de bir nesle yalan yanlış da olsa cinsellik eğitimi veriyorlar. Ve ardından da sanki bu ülkenin prodüktörleri ve bu ülkenin izleyicisi bu insanları bu filmlere itmemiş veya bu filmlerde yer almalarını sağlamamış ve onları baş tacı etmemiş gibi 1981 ile beraber yani 80 darbesinin ardından yasaklanan, kimisi sorguya çekilen ve ardından da ele tek çektirilen ve sonra da toplum tarafından yüz karası ilan edilen insanlar oluyorlar. Ve dediğim gibi gerçekten 1000 yılda bir, 100 yılda bir insanların başına gelebilir. Çok özel hikayeleri olan karakterler onlarda.
Biz konuşuruz ama başka şey yaparız.
Aynen öyle.
Çok güzel bir yayındı. Öyle düşünüyorum. Ya ben çok keyif aldım. Daha saatlerce seninle konuşup öğrenmek, dinlemek istiyorum. Çok keyif alıyorum programından. Belli olmuştur.
Çok teşekkürler.
Aynı zamanda güzel yüzünü görerek bunu yapmak da şahane oldu. Çünkü senin böyle bir el hareketlerin var. Şimdi maskeliyken o çok zor, tamam mı? Ağzı da göremiyorsun ya. Böyle çok keyifli oldu. Sen nasıl bitirmek istersin Şokopop?
Çok teşekkür ederim çağırdığın için ve benim için de buraya gelip bu sohbeti etmek gerçekten çok güzel bir deneyim oldu. Geniş çerçevede aslında medyanın magazine yaklaşımı üstüne konuşmuş olduk. Böyle bir söz hakkı tanıdığın için çok teşekkür ederim ben.
Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Çok keyifliydi.